Ayrım 12, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 138. Sevdalı insan bulanık suya girse su durulur. Mezar çiçeklerinden başka bütün çiçekler yalandır. Omuzlarında birer direkle baca ağzındaki ilk kapıdan eğilerek karanlığa adımlarını attılar. Açılan kapıdan içeri kurşun mizacında basınçlı bir hava sökün etti ve Hurşit'in bağlamadan boynuna iliştirdiği ter mendilini savurup karanlığa attı. El değmemiş bakir hülyalar içinde olan Hurşit savruluşu fark etmedi bile. Taban genişliği ve yüksekliği 3'er metre olan galerinin raylı zemininde traverslere basarak peş peşe yürürlerken yanlarından 24-8 vardiyasının akıp giden madenci lambalarını tek tek selamlamaya koyuldular. Geçmiş olsun. Sağ ol, kazasız belasız işler. Lambaların aydınlattığı adımlar, mırıldanışlar, öksürükler, sökülmüş kömür katmanlarının iç ateşini hissettirircesine katar katar gelip geçti. Önce düşünceler, sonra da sırtlar terlemeye başladı. Katır ahırının yanından geçerlerken fare ölüsü, gübre, sidik ve mantarlaşmış direk kokusundan oluşan ve genzi kezzap gibi yakan sıcak rutubetli bir havayla karşılaştılar. Direği sağ omzundan sol omzuna aktaran Abbas, ''Sıçanları gördün mü?'' dedi. ''Katırların arpalarını yiye yiye nasıl da şişmişler, kedi kadar olmuşlar.'' O anda Nafiye'yi düşünen Hurşit lambasını hafif kaldırıp tavan bağlarına baktı. Baktığım her yerde Nafiye'nin yüzü var. Işığın vurduğu yerde, ışığın olmadığı yerde, her yerde Nafiye'nin yüzü var. İnsan severse iyi görür, iyi işitir, iyi işler, işi zorsa hafifler. Bizim Yasin Usta burada olsaydı ah babam ah derdi diye güldü Abbas. Tüylerinin dibi kömür tozlarıyla dolmuş, tüyleri dökülmüş yaşlı katırlar var. Bacakları incelmiş, kelleleri büyümüş yaşlı, kör katırlar var. Önlerine konulan arpayı çiğner çiğner ezemezler, dışkıları arpalı olur. Yasin bu farelerin dışkı arpalarını nasıl yediklerini görmüş. Seferberlikte atların dışkılarındaki arpaları seçip yiyen babasını hatırlamış. O günden beri nerede bir fare görse ah babam ah der. Lambacıyı ve satçıyı geçip yokuş aşağı inen daha dar bir galeriye girdiler. Duyulan seslerin gizlediği asıl sesler, sezilen ama duyulmayan sesler arttı. Küf ve çürümüş sarnıç suyu kokusu, basınç ve sıcaklık arttı. Kokmuş yumurta cehennemine girdik gene diye mırıldandı Abbas. Geçen sefer biz tarama için buraya geldiğimizde burası 2 metre eninde taban olarak sürülmüştü. Alttan üstten yanlardan gelen tazikle daralmış gene. İlerledikçe yüreğim daralıyor. Direkleri koltuklayıp inişe geçtiler iki büklüm. Yandaki ayaktan potkobaç sesleriyle lağımcıyı azarlayan huysuz bir çavuşun homurtusu geliyordu. Birileri kopkoyu bir karanlığa köpüklendire köpüklendire işiyordu. Karşıdan gelen tırkacıyla kenara çekilerek selamlaştılar. Önlerine çıkan ağaç merdiveni tırmanıp tarama yapacakları yerin girişinde durdular. Burası 82 derecelik bir eğilimle baş yukarı uzayıp giden 250 metrelik dar bir bacaydı. Dik bir dağa tırmanma gibi bir durumla karşı karşıyaydılar. Direkleri yerde bekleyen diğer direklerin yanına indirirlerken baca karanlığına çöküntü bir ruhla bakıp çavuşu kastederek ''Vay kahbenin dölü'' diye homurdandı Abbas, ''bu azap yokuşunu garezine bizim başımıza sardı.'' Hurşit harlanmış ter ve uykusuzluk illetiyle kıs kıs güldü. ''Hiçbir şey artık bana azap vermiyor.'' dedi. Baltasını beline doladı, kendirden çıkardı. Kendiri çözdü, bir ucunu beline bağladı. Arkadan ve önden alarak apış arasında düğümledi. Diğer ucunu da getirdiği direğin ucuna bağladı. Nafiye'ye meftun olmasıyla birlikte nikahın kendire, Macide'nin de direğe dönüştüğünü düşündü. Baltayı yeniden belindeki kendire geçirdi. Lambayı sağ eline aldı. Çevresini şöyle bir süzdü. Fosforlaşmış gibi ışıldayan mantarlı direklerle göz göze geldi. Tavandan zemindeki gazlı su göleklerine su damlıyordu. ''Sivrisinek kaynıyor burası'' dedi Abbas. ''Beni en çok da kıçımdan ısırıyorlar.'' ''Boynumdaki mendili düşürmüşüm.'' diyerek tırmanışa geçti Urşit. ''Bir şey olmaz. Nafiye'nin gül kokulu mendili var cebimde.'' Sen ak mendile mürekkebi damlatmışsın aslanım. Macide duyarsa dünyayı başına yıkar.
Duymaz dedi Hurşit. Birini gizli gizli sevmek ne kadar güzelmiş. Sana nasihatim, evlen ama bir başkasını gizli gizli sev.
Kollarını ve bacaklarını açarak genişliği ve yüksekliği 2 metre olan galerinin zeminine kapaklanmış, bağrını süre süre baş yukarı tırmanıyordu. Bacaklarının arasında sürükleyerek çektiği direğin başı bir ara zemindeki taban direğine ilişti. Belini zorlamamak için durdu. Sağ bacağıyla direği kurtarırken 3 metre geriden sürünerek tırmanan Abbas'a baktı.
''Ben bu dünyada hiçbir şeye şükretmem ama sevmek denilen şeye şükrederim. Büyük iş yaptım, çok şükür anladım.''
''Neyi anladın? Bal kütüğünden bal mı sağıp getirdi sana?''
''Ben böyle kadın görmedim Abbas, inan görmedim. Kadının derdi bakmak değil, anlamak. Kadının anlama gayreti çok güzel, çok sade. Ben böyle güzel bir dinleme ahlakı, anlama ahlakı görmedim. 7 düveli gezmedim ama bildiğim kadarıyla bu kadının anlama...''
''Sen de bir şey yok ki, boş işlerle uğraşan boş bir adamsın. Neyi anlayacak?''
''Nasıl anlatsam? Anlamıyorsun ki. Kadında saflık var. 2 gözün, susam bir saflık, bal saflığı. Kadında hesap yok.''
''Kadında niye hesap olsun ki? Sende mal var mı? Yok. Onda da yok. Olsa ne işe yarar ki? Hepsi bok.''
Sırılsıklam terlemişti Hurşit. Hava tırmandıkça azalıyor, sıcaklık ve rutubet dayanılmaz bir hal alıyordu.
Baca zirvesine lök gibi çöken karanlıktan bazen küçük taş ve toprak parçaları kopuyor, göçüyü çağrıştıran ürkütücü sesler çıkararak yuvarlana yuvarlana gelip yanlarından geçiyordu.
''Kadın bana çamuru karnında taptaze bir acur getirdi bostanından. Ben hiç böyle buram buram kokan bir acur yemedim ömrümde. Hep dinledim. Öbür kadınlarla arasındaki farkı izledim. Yoksulluğuna boyun eğmemiş bir kadın.''
Abbas soluklanmak için durdu. Alnının hararetlenen terini zemindeki ıslak toprağa dayadı. ''Neler de neler, maydanozlu köfteler.'' diyecekti. Emmi oğlunun hevesini kırarım diye vazgeçti. Karnındaki gurultuları dinledi. Hayatın dipsiz, karanlık bir noktadan ibaret olduğunu düşündü.
''Karnım ağrıyor, içimde bir buruntu var, kör nefese mi girdik yoksa?''
Durdu, lambasına baktı Urşit. ''Işıkta bir huzursuzluk yok, ışık Nafiye'nin gözleri gibi güzel.''
Kendi lambasını yüzüne yakın bir yerde tutan Abbas kellesini hafif kaldırıp yukarıya, Hurşit'in lambasına baktı. Nafiye lambanın içinden bakıyordu, Macide ise karanlıkta kaybolmuştu. Gözlerini devirip kendi lambasına baktı, Selma'yı görebilir miyim diye. Bakmasıyla hayatın anlamını bir anda yutan büyük bir boşluk duygusuna dönüşmesi bir oldu. Görmek istemediği yüzlerin gelip hayal dünyasına yerleşmesinden korktu. Tırmanışını sürdürmeye başladı.
''Ben bir kadın için deli divane olmam.''
Hurşit Selma'yı Hayri'ye verdiklerinden bu yana Abbas'ın kadınlara karşı haşin bir yaklaşım içinde olduğunu bildiği için sesini çıkarmadı. ''Bir kadın sevdiğini söyler. Kendisine söylenen güzel sözlerin hepsini de dağarcığına atar. O dağarcığa tertibine göre güzel söz her gün girmezse kadının gözü başkasına kayar. Ben Hayri kadar güzel söz söyleyemedim. Bağlandığım yerde otladım hep. Yüzümde de bir ateş nefes yanığı olduğu için beni bıraktı.''
Abbas'ın sesine sinen sitem ve acı Hurşit'in tırmanma gayretini yavaşlattı. ''Yüzümü gören hiçbir kız yanıma yaklaşmaz benim. Nasıl olduysa Selma yaklaştı. Beni Hayri'ye verirlerse kendimi öldürürüm.'' diyordu. Sonunda o da gitti. Beni öldürdü de gitti. Gitti diye Selma'dan nefret etmedim. Ama bir şeyi öğrendim. Baldırımın etini yemeyi öğrendim. Kasaba minnet etmemeyi öğrendim.
Abbas hayalinde canlanan Selma'nın yüzüne baktı kırık bir hüzünle. Sunulan çiçekleri, yapılan küçük yardımları, söylenen güzel sözleri ve içtenlikli çırpınışları geri verememenin sıkıntısı, kadının yüzünde Abbas'ı daha büyük özverilere özendiren tarifsiz bir minnettarlığa dönüşmüştü. İşte Abbas'ı asıl yıkan Selma'nın yüzündeki bu dilsiz minnettarlıktı. Sürüne tırmana 200 metrelik baş yukarının yarısını geçmişlerdi. Her ikisi de tepeden tırnağa ter içindeydiler. Hurşit Abbas'ı dinlerken kendi bilincinden uzaklaşıyor, kayıp içgüdülerine kavuşmuş gibi hayvansı bir hal alıyor, fikir üretme ve konuşma isteğini yitiriyordu. Abbas gadre uğramış, edilgen ve hafif halim bir ruh haliyle. ''Hani sen anladım dedin ya, aklıma geldi de bir ara Hayri'yi öldürmek istedim. Sonra düşündüm, Selma Hayri'yi anlamadan ben Hayri'yi öldürürsem Selma beni de anlamaz dedim kendi kendime.
Selma Hayri'yi anlarsa seni de anlar, kendini öldürür.''
Tırmanışını durdurdu Abbas. Alnından kaş ve gözlerine sızan teri boynundaki bezle sildi. Selma'nın ölmemesini, Hayri'yi anlamasını ve hayal kırıklığına uğramasını, kendisini terk etmiş olmanın pişmanlığını ve vicdan azabını ömür boyu çekmesini arzuladı. Tatlı bir acıyla yeniden başladı tırmanışa.
''Hayri'' diye sürdürdü Urşit. ''Amele pazarlarında amele avlayıp ocaklara getirmeye başladı.'' 8 tane de katır bulmuş, ocaklara satacak herhal. Dağ divanlı Hasan Usta Hayri'nin yakında İhsaniye'ye ocak çavuşu olarak tayin edileceğini söyledi.
Abbas irkildi, lambasının söneceğini sandı. Bunu bana niye söylemedin?
İçine kurt düşürmek istemedim.
Hayri'nin yanlarda ve tavanda birer metre aralıklarla dizilen direklerin içinde gizlendiğini, tırmandıkça bir direkten çıkıp bir direğe girdiğini ve konuşmaları dinlediğini hayal etti Abbas. Tırmanış mesafesini bitirmek üzereydiler. Baş yukarının başına yaklaştılar, tabanın kabarmasıyla toprağa gömülen direkleri geçip tarama yapacakları ayak dibine geldiler. Burada tavan sarması için önceden getirilen çatallar vardı. Kömür tabakası içindeki gaz basıncının giderek artmış olması, sıcaklık ve derinlerden gelen esrarengiz uğultu, cinlerin bu ayakta düğün yaptıklarını gösteriyordu.
''Burada bize inat eden bir karanlık var. Lambalar kâr etmiyor.''
Hurşit dikkatini sadece Nafiye üzerinde yoğunlaştırdığı için sesini çıkarmadı. Lambasını yere koyup ayağa kalktı. Direğin başındaki ipi çözdü. Baltasını belinden çıkardı. Lambasını aldı, yandaki direğe astı.
''Hayri'yi Kozlu'ya verirlerse öldürürüm. Hele de domuz inine çavuş olarak verirlerse, ecelden aman olursa ölmezsem kesin öldürürüm.''
''Kendi başında değirmen çevirme, o adamı öldürmeye değmez.'' Beyninde kaynayan kin yüklü anlamsız sesler kazan gibi ağırlaştırmıştı kafasını Abbas'ın. Geçmişini yaşamaktan gününe ve geleceğine vakit ayıramıyordu bir türlü. Getirdiği direğin ipini çözerken, ''Öyle de olsa, böyle de olsa ben birini kesin öldüreceğim, rahat etmem yoksa.''
''Ocakta ölümden söz etme. Birine sevdalan, sevdadan söz et. Babam her zaman söyler, sevdalı insan bulanık suya girerse su durulur.''
''Bunların hepsi boş sözlerdir. Yuva kurmak, muhit yapmak, bir baltaya sap olmak hepsi boştur. İnsan bunların boş olduğunu anlamaz. Ne zaman ki ölüm yüzünü gösterir, o zaman anlar.''
Hurşit tavana baktı, çöker mi çökmez mi diye. Belden yukarı soyundu, ayağıyla sert zemin taşı olan bir yer aradı.
''Sağlam bir belleme çekelim şuraya.'' dedi. Ayağın yüksekliğini ve enini baltanın sapıyla ölçtü ve direği kesmeye başladı.
Tavan karanlığından taş toprak parçaları düşmeye başladı. İki tarafa sarma kalınlığına göre iki yuva açtı. İçinde Nafiye'nin gülümseyişini çoğaltarak ve gülümseyerek bellemeyi yerleştirdi. Süren koyarak iyice sağlamlaştırdı.
''Biz bu ocaklarda neyiz? Merhametçi miyiz? Domuz damcı mıyız? Kazmacı mıyız? Tıkacı mıyız? Belli değil.''
İşletmeye ait Kozlu çatanasının tersaneye taşıdığı kibar insanlar ve mayo ile denize giren kadınlar canlandı Abbas'ın hayalinde. Direği tutarken ''Ne olursan ol'' diye mırıldandı. ''Yer altında mala yiyen kör bir katırsın.'' İster bitli amele pavyonlarında yat, isterse mühendislerin kılıçtaki güzel evlerinde yat. Güzel kadınlarla denize gir, değişmez, katırsın, ölüme doğru yürüyen kör bir katırsın.
Yeraltı dünyasının durmaksızın ürettiği güçlükleri, Nafiye'nin gizemli güleç hayaliyle göğüsleyen Hurşit,
''Ben Nafiye'nin katırıyım'' dedi, ''sırtımda taşırım o kadını, kömür olur ocağında yanarım. Alevimin ışığı yüzüne vurur, avuçlarının içine vurur, döner bana vurur.''
''Sen bunları ölüme anlat.''
''Ben bunları yaşarım. Ondan sonra ölüm gelirse gelsin. Kör katır ölümden korkmaz, ölümle yaşamaz. Ölüm seven adama kolay kolay kıymaz emmioğlu.''
İş biter bitmez yere bir bez serdi Hurşit. Şirketin verdiği yiyeceklerle burcu burcu kokan iki tefen elması çıkardı huriyesinden. Yer sofrasının kıyısında karşılıklı oturdular.
''Tavan sarmasına attığımız çatallar eğime uymadığı için sağlam olmadı. Kurt ağızlarını eğime uydurmak için biraz daha oymamız lazım.
Hayatın her şeyi eğime uydurmak için var olduğunu düşünen Abbas, yiyecekleri bu kirli çingene çergesinin üzerine koyma bir daha diye homurdandı.
Ben her şeyimle çingeneyim artık, sevdalıyım.
Lokmasını ağzında büyüterek çiğneyen Abbas, hay senin sevdana demek üzereyken baş yukarının tabanından bir ses geldi. Tanrı'nın dara düştüğünü aklından geçirdi, çiğnemeyi durdurup kulak kabarttı. Ses peş peşe yeniden yankılandı baş yukarıda.
Eyvah diyerek ayağa fırladı Abbas. Bu derin ses mühendis bebe Ruhi'nin sesidir. Yarasa gene gelir, beynimizi kalbura çevirir gider.
Çalışanlara baskı yapmayan ama akıl veren Ruhi Bey'in gelişine sevindi Urşit.
Seslen, tırmansın gelsin.
Seslenmesem de o gelir. Mahşer tilkisinin tekidir. Nereye gitsem karşıma çıkar. Geçen gün kulak misafiri oldum. Taşta açılan galerilerin ustalarını baca ağzında paylıyordu.
Ne diyordu?
Ustaların birim fiyata götürü iş yaptıklarını, devletten çok para aldıklarını anlatıp duruyordu. Bir ustanın bir kazmacıdan daha fazla yevmiye almasına karşı çıkıyordu. Bu adaletsizliğin insana felaketten başka bir şey getirmeyeceğini söylüyordu. Adam gökyüzüne bakmadan, toprağa bakmadan konuşuyor, insanın gözlerine bakmadan konuşuyor.
Adamda akıl var dedi Hurşit.
Var da bir işe yaramıyor, sahibini tepen bir akıl.
Baş yukarıyı elinde metan gazının sinsi mizacını sezinlemekten sezgi yeteneğini yitirmiş, mecalsiz bir lambayla zorlana zorlana tırmanmaya başladı Ruhi Bey. Yeryüzüne yakın galerilerdeki metan gazını alevle yakan grizu kontrolcülerin cehaletiyle cebelleşmekten geliyordu. Tarama yapılan yere girdiğinde tepeden tırnağa ter içindeydi. Her terlediğinde sadece gövdesinin değil, o anda kurduğu hayallerinin de terlediği sanısına kapılıyordu. Sofralarından kalkıp tahkimatı gözden geçiren amca oğullarına, yani acemiliklerini kasten devam ettirdiklerine inandığı iki çaylığa selam vermeden sessizce yaklaştı. Yapılan tahkimatı dikkatle incelerken 105 kuruş yevmiye ile günde 15 saat çalışan bu iki tahkimatçının devlete yük olduğuna inandı. Boğuk boğuk iki kez öksürdü.
Doktorun yer altında çok kalıyorsun. Akciğerinde silis dioksitin yol açtığı pnömokonyoz başlangıcı var sözleri çınladı kulaklarında.
Eğildi cebinden çıkardığı tornavida ile direğin oturduğu tabanın taş olup olmadığını yokladı. Lambasını kaldırdı, madencilerin cehaletini çağrıştıran ve milli serveti tehdit eden kara çukurları kuşkuyla süzdü. Madencilerin kendi kanlı tarihlerinden habersiz çalıştıklarını anlatarak söze girecekti. Ama asıl konuyu unutacağından korkup vazgeçti.
''Farkında değilsiniz, her yerde zorlama, burkulma ve kırılma var.'' dedi fısıldarcasına.
Bu zorlama içinde nefes aldığınız bu karanlık sistemi denge vaziyetinden ayırır, kararsız dengeye sokar. Tarihteki bütün savaşlar kararsız dengeden doğdu. Orta yerde göremediğiniz büyük bir hata var. Mesnetsiz çalışıyorsunuz. Hayalleriniz hurafelerinizden besleniyor.
Bakın şurada boyutlandırma hatası var. İnsan Azrail ile birlikte çalışmaz. Bağlantı elemanları iyi yapılmamış. Yetersiz işçilik sırıtıyor. Karanlığa alışmışsınız ama karanlığı tanımıyorsunuz. Direğin dibindeki karanlıkla direğin tavana oturduğu tepe karanlığının seciyesi, karakteri bir değil.
Karanlığa sadece biz değil, sen de alışmışsın Ruhi Bey.
Başını çevirdi, Hurşit'e değil Hurşit'in sesine baktı.
Doğru diye onayladı ama ben karanlıkta geze geze fark etmeyi öğrendim. Çalışan bir katıra baktım, onun kör gözünde terleyen karanlığı, dinlenen katırın gözündeki mülayim karanlıktan fark ederim. Karanlıklar da insanlar gibi cins cins, damar damardır. Takdir edersiniz ki boşuna arşınlamıyorum bu galerileri. Galeri kesitindeki en küçük bir daralmayı ve deformasyonu anında fark ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Yellene yellene altından geçip gidiyorsunuz. Bir katırdan farklı olduğunuzu hayata göstermeniz lazım.
Çalışmayı yavaşlatmışlardı. Hurşit yapacağı yeni tahkimat yerini ölçerken keyifle gülümsüyordu. Abbas ise can kulağıyla dinliyor, adamın ruhunun ocak karanlığına egemen olan görünmez sancılı ruhla kenetlendiğini, onun bir parçası haline geldiğini düşünüyordu. Üçgen şeklinde durmuşlardı. Üç köşede üç ışık.
''Köylerden geldiniz, 7 kat yer altına girdiniz.'' diye sürdürdü Ruhi Bey. ''Karanlık sizi birleştirdi. Söktüğünüz kömür damarlarının, yeraltı kayalarının direnci sizi birleştirdi. Kararmış garip insan toplulukları haline geldiniz. Göçük ve grizu sizi birleştirdi. Ölüme karşı kenetlendiniz. Arkadaşınızı sevmenin ustası oldunuz. Dayanışmanın ustası oldunuz. Bunların hepsi güzel.'' Gel gelelim ki sizi siz eden bir şeyi, kömür çıkarmanın ilmini öğrenemediniz.
Bura mektep olsa onu da öğreniriz Ruhi Bey.
Bodoslama giriyorsun söze diye kafasını salladı, soluk almakta güçlük çekiyordu. Burasının mektep olduğunu şimdiye kadar öğrenemedin mi? Elinizde kalem yok ama kazma kürek balta var. Bu aletlerle durmadan okuyorsunuz ateşin kara damarlarını. Okuyorsunuz okumasına da sınıfı geçemiyorsunuz. Bu bakımdan büyük meselesiniz, küçük meselelerin oyuncağısınız. Asıl meseleden haberiniz yok. Bütün meselelerinizi çözdüğünüz vakit asıl meselenizle karşılaşacaksınız. Meselelerinizi çözemediğiniz gün gibi aşikar. Madem çözemiyorsunuz, o zaman meselelerinizi büyütün. Mesele büyüdükçe çözüm yaklaşır.
Abbas'ın dinleyişindeki büyük dikkat hoşuna gitti. Suçlananlara kendisini de dahil etme eğilimine kapıldı.
Canım sıkılıyor, içim yiyor. Ne yaptığımızın farkında değiliz galiba. Düşe yükün ağırlığıyla kesit kapanmaya başlıyor. Düz kısımlar eğiliyor, papuçlar çözülüyor. Durumu poligon tahkimatla takviye edip kurtaracağımıza, kömür damarını sökmeye devam ediyoruz. Bağlantılar çatırtıyla çözülüyor. Sistem başımıza çöküyor, altında kalıyoruz. Bizi çıkaran da olmuyor. Geçenlerde domuz ini kuyusunda kömür söken kazmacılar, yukarıdan sökün eden kömür yığınlarının getirdiği bir iskeletle karşılaştılar. Adını Dilaver Paşa koydular. İskelet Paşa konuştu dedi, ben tahkimatın taşıma gücüne değil, elimdeki kazmanın gücüne baktım, kimse duymadı. Kendi iskeletlerini çıkardıklarının farkında değillerdi.
Her şey boş değil mi mühendis bey? Abbas'ın yüzüne bakmadı Ruhi Bey. Belleğini yitiren bu sesin yanık yüzünü hayalinde canlandırmaya çalıştı. İç içe geçen, birbirlerini çoğaltan ve inkar eden bir yığın madenci yüzüyle karşılaştı. İyimser ve kararlı yüzler, alaycıl yüzler, kuşkucu ve güvensiz yüzler, sır vermez ketum yüzler, meramsız ürkek yüzler, gücünü korkudan ve saflıktan alan mütevekkil yüzler, yılışık, yağcı yüzler, müzevir yüzler, derdine deva uman yüzler, boş yüzler. Abbas'ın görmemesi için lambasını kendi yüzünden uzaklaştırdı.
Senin bu görüşün güçlü ve doğru bir görüş ama üretimi düşürür.
Harareti yükselmiş bir fırın içi gibi sessizleşti ocak. Merakla beklemeye koyuldu Abbas'ın cevabını Ruhi Bey. Ensesinden kuyruk pöçüğüne doğru sızan ter damlacıklarına kaydı dikkati.
Üretim düşse de düşmese de her şey boş değil mi mühendis bey? Sen bu fikri abin Cuma'dan mı öğrendin?
Eski mezarlardan öğrendim. Bin yıllık kemikleri dinledim. Karanlığa ve birikmekte olan metan gazına çöreklenen sessizlik ürkütücü bir hal aldı. Çömeldi mühendisin kararmış yüzüne, dikkatle baktı Hurşit. Sırtındaki tozlu tere düşen bir damla su ona söylemek isteyip de o anda unuttuğu şeyi anımsattı.
Abbas çocukken de mezarlıklarda çok gezerdi Ruhi Bey. Büyüdü, iyi bir kız buldu, babası kızı vermeyince Abbas kıza sevdalandı. Kızla her buluşmaya gittiğinde eski mezarların üzerinde biten çiçeklerden bir deste götürüp kıza verdi. Kız buna daha da tutuldu.
Dertsiz normal çiçekler varken neden kasvetli mezar çiçeklerini götürdün kıza?
Mezar çiçeklerinden başka bütün çiçekler yalandır mühendis bey. Ruhi Bey çömeldi, lambasını arkasına alıp düşünmeye başladı. Abbas'ın en güzel duygularını, en başta da kendisini gerçekleştirme duygusunu yitirdiği, hiçbir şeyi önemsemediği, var olmadan önceki durumuna dönmek istediği, abisi Cuma'nın ise ocak karanlığında Allah'a sığındığı, güçlü bir güvenlik ve ait olma duygusuna sahip olduğu ve her şeyi önemsediği sonucuna vardı. Döndü lambasına baktı. Kafasının ve yüreğinin boşaldığı, ayaklarındaki çizmelerin lambasını alıp gittiği sanısına kapıldı. Öksürüğünü erteledi.
Yeraltı dünyasının senden istediklerini bilmiyorsun. Burnunun dibindeki uyarıcılara karşı içgüdüsel tepki kabiliyetini kaybetmişsin maalesef.
Bir madencinin doğduğu kaynak kendi yüreğidir. Sen bütün yüreklerin boş olduğunu söylüyorsun. Ölüm duygusuna teslim olmuşsun. Bu halinle üretim yapamazsın.
Abbas herkesi karınca disiplinine çağıran ve insan hayalini sınırlayan bu garip adamdan bir ricada bulunmayı akıl etti.
Bir babalık yap mühendis bey, beni işten çıkarttır.
Abbas'ın sesine sinen ölüm ve boşluk duygusunun etkisinden kendisini kurtarmak için ayağı terk etmeye karar verip ayağa kalktı.
Yapamam dedi giderken, bu havzanın tarihi sağlam bir insanın işten çıkarılmasına şahit olmamıştır. Hasta değilsin, sakat değilsin, mükellefiyettesin, çalışmaya mükellefsin.
Baş aşağı inerken içinde yankılanan her şey boştur ibaresini mükellefsin sözcüğüyle bastırmaya çalışıyordu. Yolun yarısında ayağı kayınca kıç üstü çamura düştü. Birkaç metre kaydı, bir taş çıkıntısına el atınca durdu. Sırt üstü bekledi öylece, lambayı göğsüne koydu. Küflenmiş direklere, tavandaki boyunduruklara, bağlara, kamalara baktı. Mezarda olduğunu sandı. 100 yıl sonrasını düşündü. Şu anda çalışanların tümünün 100 yıl sonrası insanların bilinçlerinde hiçbir iz bırakmadan çürümüş iskeletlere dönüştüklerini hayal etti. Tavan bağları yer altında yan yana iç içe yatan milyarlarca iskelet görünümüne girdi. Erinç, erdem ve ekmek kapılarından eser kalmadı. Yukarıdan gelen ayak seslerine kulak verdi. Başucunda bir başka fener belirdi.
Düştün mü mühendis bey? Bir yerin incinmedi ya.
12. ayrımın sonu. Sayfa 150.